Şimdi birlikte Mesih'in İzmir'deki topluluğa mektubuna bakalım. İzmir, Mesih için şehit olanların topluluğudur. Simirna sözcüğündeki Mirna acı çekme anlamına gelir. Simirna bugün İzmir olarak bilinir. Kurulduğundan bu yana İzmir'e bilindiği gibi Ege'nin incisi denir ve bugün oldukça önemli bir ticaret merkezidir. Bazıları İzmir'in İstanbul'u geçeceğini dahi düşünüyor. Eski İzmir'in kalıntıları bugün hala ayakta. İzmir, eski adıyla Simirna, Anadolu'nun en güzel şehirlerinden biriydi. Çiçek, süs ve Asya'nın tacı gibi adlarla da anılmıştır. Pagos tepesinde bir akropol mevcuttur. İsa'dan önce 2000 yılında Hititler zamanında Pagos tepesinde kurulmuştur. Daha sonra Büyük İskender oranın yapımında katkılarda bulundu. Büyük caddeleri vardı. Tepenin çevresi çiçeklerle süslenmiş olduğundan taca benzemekteydi. Şehirde Zeus, Kibele, Afrodit, Apollo, Diana tapınakları vardır. Bugün bir açık hava tiyatrosu da var. Büyük bir stadyumu bulunmaktaydı ve İzmir topluluğunun önderi Yuhanna'nın öğrencisi Polikarp da İsa'dan sonra 155 yılında diri diri yakılarak orada şehit edilmişti. Simirna acı çekme anlamına gelir dedim. Rab İsa da mektubunda topluluğa seslenirken onların yoksulluk ve acılarını bildiğini ifade eder. İzmir ve Filadelfya topluluklarını suçlayan bir sözcük kullanılmaz. Bu ilginçtir. Bu iki şehir her zaman ayakta kalmıştır. Kandillikleri kaldırılmışsa da yine de İzmir'de az sayıda Mesih inanlısı bulunmaktadır. Efes'in elçilerin topluluğu olması gibi İzmir'de 100 ila 314 yıllarının şehitler topluluğudur. Bu Yuhanna'nın ölümüyle 313'te Konstantin'in tüm Roma İmparatorluğunda Mesih inanlarına yapılan baskıları sona erdiren hoşgörü buyruğuna dek olan dönemdir. Bu mektup Rab İsa'nın en kısa mesajıdır ve yalnızca övgü içerir. Vahiy 2. bölüm 8 ve 9. ayetlerde İzmir'deki kilisenin meleğine yaz. Ölmüş ve yaşama dönmüş, ilk ve son olan şöyle diyor. Sıkıntılarını, yoksulluğunu biliyorum. Oysa zenginsin. Yahudi olduklarını söyleyen ama Yahudi değil de şeytanın havrası durumunda olanların iftiralarını biliyorum der. Bu ayet Vahiy 1. bölüm 17 ve 18. ayette bağlantılıdır. 17 ve 18. ayetlerde onu görünce ölü gibi ayaklarının dibine yığıldım. O ise sağ elini üzerime koyup şöyle dedi. Korkma, ilk ve son benim. Diri olan benim. Ölmüştüm ama şimdi sonsuzluklar boyunca diriyim. Ölümün ve ölüler diyarının anahtarları bendedir. Rab her topluluğa uyan bir özelliği seçip kullanır. Rab İzmir'deki topluluğa kendisini tanıtırken ilk ve son ölmüş ve yaşama dönmüş demektir. İlk ve son ondan önce kimsenin olmadığı ve ondan sonra da olmayacağı anlamına gelir. Her şeyin son düzeni ona bağlıdır. Zulüm gören imanlılar olanların Tanrı'nın amacı ve planı dahilinde olduğunu ve kontrolü elinde tutanın o olduğunu bilme ihtiyacı içindeydiler. Ölmüş ve yaşama dönmüş ifadesi şehitler için ayrıca önemlidir. Onun ölüm deneyimi o dönemde şehit olan 5 milyon kişiyi anlamalarını sağlıyordu. Fox'un Şehitler kitabına göre 5 milyon kişi o dönemde şehit edildi. Mesih ölüme galip gelmiştir ve zulüm görüp şehit düşenlerin de umudu budur. Ayrıca şunu söyler Vahiy 2. bölüm 9 ve 10. ayetlerde. Sıkıntılarını, yoksulluğunu biliyorum, oysa zenginsin. Yahudi olduklarını söyleyen ama Yahudi değil de şeytanın havrası durumunda olanların iftiralarını biliyorum. Çekmek üzere olduğun sıkıntılardan korkma. Bak, denenesiniz diye iblis içinizden bazılarını yakında zindana atacak. 10 gün sıkıntı çekeceksiniz. Ölüm pahasına da olsa sadık kal, sana yaşam tacını vereceğim. Bu toplulukta Rabbin övdüğü 7 tane nokta bulunmaktadır. İlk olarak sıkıntı ve acıdan söz edilir. Bu büyük sıkıntı değildir. Roma imparatorlarının yaptıkları işkenceler büyük sıkıntı sayılmadığına göre bizim küçük sıkıntılarımız da sayılmaz. Ancak İzmir topluluğu Rab İsa Mesih için büyük sıkıntılara katlanmak durumunda kalmıştır. İkinci övgü noktası ise yoksulluk ve maddi yönden zayıflıktır. İlk topluluklar toplumun yoksul kesiminden oluşmaktaydı. Zengin birisi Mesih'e iman ettiğinde malları herkese paylaştırılırdı. Oysa zenginsin sözü onların ruhsal yönden zengin olduklarını anlatır. Laodikya'daki zengin toplulukla olan çelişkiye burada dikkat edilmelidir. O topluluğa şöyle denir. Zenginleştim, hiçbir şeye ihtiyacım yok diyorsun ama zavallı ve acınacak bir durumdasın. Konuşmak üzere gittiğim kiliselerde bazen kilise önderleri topluluğun içindeki zenginlerle gururlanır. Şehit topluluğu böyle bir şeyle övünecek durumda olamazdı. O topluluklarda köleler, kaçmış köleler, fakirler ve iman edince varlığını dağıtmış insanlar vardı. Yahudi olduklarını söyleyen ama Yahudi değil de şeytanın havrası durumunda olanların iftiralarını der ayette. İşte üçüncü övgü noktası budur. İzmir'de Mesih'e iman eden Yahudiler hem özde hem de dıştan Yahudiydiler. Romalılar 9. bölüm 6. ayette Elçi Paulus tüm İsrail'in İsrailli olmadığını söyler. Yahudi'yi gerçek bir Yahudi yapan şey dinidir. Rab onlardan söz ederken babalarını mahvolmak üzere olan bir Suriyeli olarak tanıtır. Ancak İzmir bir kültür şehriydi ve oradaki birçok Yahudi inancını terk etmişti. Yahudi olduklarını söylüyorlardı ama dinini bırakan bir Yahudinin ne kadar Yahudi olduğu tartışılır. Almanya'da birçok kişi bunu uygulamaya çalıştı. Yüzyıllar içinde Tanrı'nın halkı olarak kalmış olanlar çok az olmuştur. Sıkıntılardan korkma. Bu söz Rabbin sıkıntıda olan imanları teşvik etmek için söylediği bir sözdür. Bu kitapta geçen Rabbin ikinci teşvik sözüdür. Tarih birçok imanının Tanrı'ya ilahiler söyleyerek ölüme gittiğini yazar. Beşinci nokta, İblis aranızdan bazılarını zindana atacak sözünde gizlidir. Burada İzmir'deki imanların sıkıntı çekmesinden sorumlu birisi söz konusudur. Biz olsak şeytana alet olan kişi ya da duruma saldırırdık. Oysa Rab İsa olayın köküne işaret eder. Kendi yaşamından paylaşmak istediğim bir nokta var. Önceleri başıma gelen her şeyi Tanrı'nın yargısı ya da terbiye edişi olarak görürdüm. Ancak fiziksel sorunları artmaya başladıkça kafam karıştı. Bazıları sorunları ortaya çıkaranın şeytan olduğunu söylemeye başladı. Sanırım bu açıklama doğru. Altıncı nokta ise 10 gün süreyle sıkıntı çekeceksiniz sözündedir. 10 Roma İmparatorluğu 10 dönemde halka zulmetti. Bu 10 Roma İmparatorları şunlardır ve verdiğim tarihlerde yaklaşık tarihlerdir. İlk olarak Neron. 64 ila 68 yıllarında yani Paulus'un öldüğü sıralarda zulmetmiştir. Domitian ise 95 ila 96 yılları arasında yani Yuhanna'nın sürgüne yollandığı yıllarda zulme devam etti. Trajan 104 ila 117 yıllarında yani Ignatius'un yakılması zamanında, Markus 161 ila 180 yıllarında yani Yuhanna'nın öğrencisi Polikarp'ın da İsa'yı inkar etmediği için yakılarak şehit edildiği dönemde, Severus 200 ila 211 yılları arasında, Maximinius 235-237 yıllarında, Dexius 250 ila 253 yılları arasında, Valerian 257-260 yıllarında, Aurelian 270-275 yıllarında ve Diokletian 303 ila 313 yılları arasında ki imparatorların en kötüsüydü, imanlara zulmetti. İşte bu zamanlarda imparatorlar Mesih inanlarına yapılabilecek en büyük zulümleri yaptı. Yedinci noktada ölüm pahasına da olsa sadık kal diyor. Gerçekten de bu inanlılar ölüm pahasına sadık kaldılar. Onun için şehit oldular. İsa Mesih de onlara yaşam tacının sözünü verir. Onun taç şehir İzmir'de yaşamış olan imanlara hitap ettiğini unutmayalım. Onlara çiçek falan değil sonsuz yaşam tacını vereceğini söylemesi ilginçtir. Rabbin acı çekenler için özel taçları var. Birçok imanlıya bu taçların verileceğini biliyorum. Eğer siz de şu anda acı çekiyorsanız onun sizin içinde bir armağanı var. Sizinle aynı durumda olanlar dışında kimsenin elde edemeyeceği ödüllere kavuşacaksınız. Tanrı sözü şöyle der. Yakup 1. bölüm 12. ayette. Ne mutlu denemeye dayanan kişiye, denemeden başarıyla çıktığı zaman Rabbin kendisini sevenlere vaat ettiği yaşam tacını alacaktır. Özürlü, ağrı çeken kişiler için yaşam tacı ne kadar büyük bir umut kaynağıdır. Vahiy 2. bölüm 11. ayette kulağı olan ruhun kiliselere ne dediğini işitsin. Galip gelen ikinci ölümden hiçbir zarar görmeyecekler. Kulağı olan işitsin. Siz de işittiniz mi? O şimdi size konuşuyor mu? Yorumcu Dwight Moody ikinci ölümü şöyle ifade eder. Doğmuş olan iki kez ölecek. İki kez doğmuş olan ise bir kez ölecek. Yaşarken Rab gelirse bir kez ölmek bile gerekmeyecektir. İkinci ölümü hiçbir imanlı tatmayacaktır. İlk ölüm bedenle, ikincisi can ve ruhla ilgilidir. Ölüm Tanrı'dan sonsuza dek ayrılmaktır. Hiçbir imanlı bunu yaşamayacak.
Vahiy 2. bölümde Mesih'in Bergama'daki topluluğuna mektubu bulunmaktadır. Bergama'daki topluluk İsa'dan sonra 314 ila 590 yıllarına denk gelen kilise tarihini temsil eder. Bu döneme sınırsız puta taparlık dönemi de denilebilir. Çünkü dünyasal tutkular topluluğu istila etmiş ve topluluk Mesih'ten uzaklaşmıştır. Bu mektubun Bergama'daki topluluğa bir mesajı olmasının yanı sıra tarihi öneme de sahiptir. Bergama, İzmir'in 90 kilometre kuzeyindedir. Bergama ve İzmir önemli yerlerdi ve birbirleriyle rekabet halindeydiler. O dönemlerde İzmir ticaret, Efes politika, Bergama ise bir din merkeziydi. Bergama, Bergama krallığının da başkentini oluşturmaktaydı. Akropol halen oradadır ve büyük tapınaklarla şehrin kalıntılarını tepelerde görmek mümkündür. Misia'da yer alan ve Filini tarafından Asya'nın en ünlü şehri diye nitelenen bir yerdi. Sir William Ramsay oranın kraliyet şehri unvanına layık olduğunu söyler. Orayı kraliyet şehri yapan Kaiser Augustus'a atfen yapılan bir tapınak vardı. Roma soğuduğunda Augustus buraya gelir ve kaplıcaları kullanırdı. İzmir gibi bir ticaret merkezi olmamasının nedeni kıyıdan ve ticaret yollarından uzak olmasıydı. Ancak saldırılara, ataklara karşı dayanabilecek şekilde sağlam bir şekilde inşa edilmişti. Tepedeydi ve Akropol o bölgeye hakim durumdaydı. Asıl şehir iki ırmağın arasına kurulmuş durumdaydı. Bu kayalık tepede orada yükselmekteydi. Halen de ziyaretçileri bu görüntü etkiler. Tepe ve üzerindeki kalıntılar görülmeye değerdir. Bergama yalnızca büyük tapınaklarıyla değil, aynı zamanda putatapar dünyanın en büyük kütüphanesine sahip olmakla da övünmekteydi. 200 binden fazla kitap bu kütüphanede bulunmaktaydı. Aslında şehrin adı da orada kullanılan parşömenden gelir. Bu Mark Antony'nin kız arkadaşı Kleopatra'ya verdiği kütüphaneydi. O da bu kütüphaneyi Mısır'daki İskenderiye'ye taşıdı. Dünyanın en büyük kütüphanesi olarak bilinen İskenderiye Kütüphanesi, Bergama'dan taşınan kitaplarla oluşturulmuştu. Eğer İstanbul'daysanız Ayasofya'ya uğrayın ve kaymak taşından yapılmış olan uzun harika vazoya bir bakın. Elbette Bergama düşmanlarının eline geçtiğinde soyulup talan edildi. Vahiy 2. bölüm 12. ayette Bergama'daki kilisenin meleğine yaz. İki ağızlı keskin kılıca sahip olan şöyle diyor der. Bergama'daki topluluğun meleğine yaz. Bu mektup da diğerleri gibi topluluğun meleğine ya da elçisine hitaben yazılmıştır ki o da büyük olasılıkla topluluğun önderidir. İki ağızlı keskin kılıca sahip olan şöyle diyor ile kastedilen Tanrı sözüdür. Tanrı sözü insanın ihtiyacına ve Bergama'da sahte dindarlık olarak beliren günahına da yanıt verebilecek niteliktedir. Orası dini vurgulayan bir şehirde ve yalnızca Tanrı sözü ile buraya ulaşılabilmesi mümkündür. Vahiy 2. bölüm 13. ayette nerede yaşadığını biliyorum. Şeytanın tahtı oradadır. Yine de adıma sımsıkı bağlısın. Aranızda şeytanın yaşadığı yerde öldürülen sadık tanığım Antipa'nın günlerinde bile bana olan imanını yatsımadın der. Nerede yaşadığını biliyorum diyor. Rab 3 konuda topluluğa öğüt verir. İlk olarak durumlarının farkında olduğunu belirtir. Bu imanların zor bir yerde yaşadıklarını biliyordu Tanrı. Rab bizim de durumumuzu bilir ve anlar. Bazen belli bir durumdaki kişiyi suçlayabiliriz ancak biz o durumda kalsak acaba nasıl davranırız? Şeytanın tahtı oradadır ifadesi şeytanın orada etkili olduğunu ve Bergama'da dinin önemli yer tuttuğunu gösterir. Bu şeytanın hala cehennemde olduğunu düşünenlere bir yanıttır. Cehennem henüz açılmadığından da oraya girmedi. Vahiy 20. bölümde de göreceğimiz üzere şeytan daha uzunca bir süre cehenneme inmeyecektir. Şu anda şeytan serbestçe dünyada çalışmakta, krallıkları yönetmekte ve avını arayan bir aslan gibi kükreyerek 1. Petrus 5. bölüm 8. ayete göre dolaşmaktadır. Tahtı vardır ve Mesih o dönemde bu tahtın Bergama'da olduğunu belirtir. Öyle inanıyorum ki tahtının yeri o günden beri değişti. Belki de her türlü sapık tarikat ve bozuklukların hüküm sürdüğü başka bir şehre, başka bir kente yerleşti. Tahtının Bergama'da olduğunu söyleme nedeni oradaki putperest tapınaklarıdır. Elbette bugün hepsi harabe halindedir. Halen restorasyon çalışmaları sürdürülüyor ancak Yuhanna'nın zamanında şeytanın tahtı buradaydı. Şehrin girişinde sağdaki tapınak Athena'ya aittir. Onun üstünde ise kütüphane yer alır. Sezar Augustus ile Hadrian tapınakları da oldukça görkemlidir ve geniş bir alanı kaplar. Diğer bazı ilginç özellikler de burada söz konusudur. Oldukça çarpıcı bir görünüme sahiptir ve bazıları bunun şeytanın tahtı olduğunu düşünür. Bence şeytanın tahtı bunun ve diğer bazı yerlerin birleşiminden oluşmaktaydı. Özellikle belirtilmesi gereken iki yer daha vardır. İlki
Dionysos tapınağıdır ki bu tapınağın kalıntıları tiyatronun kalıntılarının yanındadır ve fotoğraf çekmek için tepeye çıkıp yürümeniz gerekir. Bu tapınak şarap tanrısı olan ve keçi şeklinde tasvir edilen Bakus ile aynıdır. Üst kısmı boynuzlu bir insan, alt kısmı ise kuyruğu da bulunan bir keçi şeklindedir. Günümüzde şeytanın boynuzlu, kuyruklu tasvirleri kutsal kitaba dayanan bir yaklaşım değildir. Peki o zaman nereden geldi? Dionysos tapınağından şarap tanrısı Bakus'ten gelmektedir. Ünlü yorumcu Sayın Dr. Vernon McGee diyor ki, yaşadığımız bu ülkeyi kimden aldık biliyor musunuz? Yerlilerden aldık. Onlar da başkalarından aldı ancak mermi değil alkol kullanarak. Örneğin Hawaii oradaki halka likör dağıtılarak ele geçirilmiştir. Şeytan aynı zamanda likörün de tanrısıdır. İkinci önemli tapınak Asklepios adlı tanrıya atfedilmişti. O tepenin aşağısında antik dünyanın en büyük hastanesi bulunmaktaydı. O zamanın Mayo kliniği buradaydı. Yunan tanrısı Asklepios insan şeklinde tasvir edilirken doğuya ait Asklepios'un yılan şeklinde tasvir edildiğini görmekteyiz. Bergama'da yılan şeklindeydi. Oradaki büyük mermer sütun büyük olasılıkla Asklepios tapınağına aittir. Bu tapınak ötekilerden farklı olarak yuvarlak şekilde yapılmıştı. Orada her türlü iyileştirme yöntemi kullanılıyordu. Kendinizi bu şekilde hayal edin. Uzun bir tünelde yürüyorsunuz ve tavanda hava deliklerine benzer delikler var. O sırada deliklerden size seksi bir sesle şunlar söyleniyor. İyileşeceksin. Daha iyi hissedeceksin. Bu modern dünyadaki bazı uygulamaları çağrıştırıyor mu? Sonra aşağıya sıcak banyoların olduğu yere iniyorsunuz ve size masaj yapılıyor. Orada iyileştirme ile ilgili oyunların sahnelendiği bir de tiyatro vardır. Eğer o ana dek iyileşmemişseniz son olarak sizi gece o tapınakta bırakıp yılanları salarlar. Buna günümüzde şok tedavisi diyoruz. Onlar sizi iyileştirmezse bile delirtebilir. Ölüleri çıkardıkları bir arka kapıları da bulunmaktaydı. İyileşmeyenlerden hiçbir zaman söz etmezler. Yalnızca iyileşenler konuşulurdu. Sezar Augustus buraya gelmeyi çok severdi. O ise hasta değil alkolikti. Her yıl onu tedaviye alırlardı. Orası önemli bir yerdi ve 700 yıl boyunca tüm dünyadan gelen hastaların tedavi edildiği bir hastane görevi gördü. O günlerde bu iyileştirme şeytani bir yöntem içermekteydi. Orası şeytanın tahtının olduğu bir yerdi. Bergama'da imanlara yönelik bir övgü sözü daha da çarpıcı bir şekilde göze çarpar. Adıma bağlı kalıyorsunuz. Mesih'in tanrılığını savunmaya devam ettiler. Fark edildiği gibi Bergama'daki topluluk 314 ila 590 yılları arasındaki topluluğu temsil etmekteydi. Aslında bu dönem büyük iman önderlerinin yetiştiği bir dönemdir. Mesih'in tanrılığını reddeden Arian tarikatı doğduğunda Kuzey Afrikalı Athanasios imanın en büyük savunucularındandı ve o şekilde 325'teki İznik konsülünde Arianizm suçlandı. Augustin Pelagian tarikatına karşı çıkmıştır. Bu tarikat insanın iyi olduğunu ve lütfa gerek olmadığını da öne sürmekteydi. Bu iki iman önderi inançlarının temellerini çok iyi şekilde o dönemde savundular. Bana olan imanını inkar etmedin diyor. Mesih imanlarının inandığı öğretiye burada göndermede bulunmaktadır. Sadık tanığım Antipa'nın günlerinde bile diye eklenir. Antipa imanı uğrunda öldürülen birisidir. Ama onun hakkında fazla bir şey bilmiyoruz. Anladığımız kadarıyla Bergama'daki ilk şehit oydu ve sonra başka imanlılar da onu izledi. Mesih buraya dek Bergama topluluğunu öven sözler söylemişti ancak şimdi iki nedenden dolayı suçlamada bulunacaktır. Vahiy 2. bölüm 14 ve 15. ayetler. Ne var ki birkaç konuda sana karşıyım. Aranızda Balam'ın öğretisine bağlı olanlar var. Putlara sunulan kurbanların etini yemeleri, fuhuş yapmaları için İsrail oğullarını ayartmayı Balak'a öğreten Balam'dı. Bunun gibi sizin aranızda Kolas yanlarının öğretisine bağlı olanlar var denmektedir. Bu iki nedenle Balam ile Nikolas'ın öğretileriyle diyor. Balam'ın öğretisi Tanrı'nın günahkar İsraillere lanet edeceğini düşünen Balam'ın içine düştüğü yanılgıdan farklıdır. Bu açgözlülük olan Balam'ın yolundan da 2. Petrus 2. bölüm 15. ayete göre farklıydı. Burada geçen Balam öğretisidir. Balak'a cinsel ahlaksızlıkta bulunmaları için İsrail oğullarını ayartmayı öğretmişti. Bu İsrail halkına putperestliği ve cinsel ahlaksızlığı getirmek oluyordu. Bergama'daki topluluk döneminde imanlı olmayanlar topluluğa katılmaktaydı. Nikolas yanlarının öğretisi burada halen sürmekteydi. Efes'teki topluluğun bu öğretiden nefret ettiğini biliyoruz ancak Bergama'daki bazı kişiler bu öğretiye bağlılıklarını sürdürmekteydi. Bu öğretinin ne olduğunu tam olarak bilemiyoruz. Büyük olasılıkla Nikolas'ın geliştirdiği ve Mesih inancına yeniden dinsel törenleri ve ruhban sınıfını sokmaya çalışan bir tarikattı. Bu Mesih'in nefret ettiği bir şeydir. Görüldüğü gibi Mesih sevmeyi bildiği kadar öfkelenmeyi de bilmekteydi. Onun öfkelendiği şeylerden uzak durmamız bizim için bugün önemlidir. Vahiy 2. bölüm 16. ayette. Bunun için tövbe et. Yoksa yanınıza tez gelir, kılıçla onlara karşı savaşırım denir. Tövbe et diyor. Tek çözüm tövbe etmektir. Tövbe etmek Yunanca'da düşünceyi değiştirmek anlamına gelir. Tanrı sözü 1. Yuhanna 1. bölüm 9. ayette şöyle söyler. Ama günahlarımızı itiraf edersek, güvenilir ve adil olan Tanrı günahlarımızı bağışlayıp bizi her kötülükten arındıracaktır. Rab tövbe etmedikleri takdirde ağzındaki kılıçla, yani Tanrı sözüyle onlarla savaşırım dedi. Neyin doğru, neyin yanlış olduğuna karar verme yetkisinin kilisede olduğunu düşünürsek büyük bir yanılgıya düşeriz. Gerçek kilise İsa Mesih'e inananlar tarafından oluşturulur ve buna Mesih'in bedeni denir. Onlar dünyaya ışık olmak durumundadır. Bu karanlık dünyada ışık olunacaksa Tanrı sözünün otoritesine uymaya dikkat etmeliyiz. Vahiy 2. bölüm 17. ayette kulağı olan ruhun kiliselere ne dediğini işitsin. Galip gelene saklı mandan vereceğim. Orada ona beyaz bir taş ve bu taşın üzerinde yazılı olan yeni bir ad. Alandan başka kimsenin bilmediği bir ad vereceğim denir. Kulağı olan ruhun kiliselere ne dediğini işitsin diyor. Bu bugün bizim için de geçerlidir. Galip gelene diyor. Gerçek bir İsa inanlısının tanımı budur. Kuzunun kanı sayesinde galip geliriz. Güç bizde değil, onun akıtılan kanındadır. Zafer bizim tarafımızdan değil, Mesih tarafından kazanılmıştır. Saklıman ise Tanrı sözünde açıklandığı üzere Mesih'in ölümden ve kişiliğinden söz eder. Aslında İsa Mesih kendisinin gerçek ekmek olduğunu Yuhanna 6. bölüm 32 ile 35. ayetlerde şöyle dile getirmektedir. İsa onlara dedi ki, size doğrusunu söyleyeyim. Gökten ekmeği size Musa vermedi. Gökten ekmeği size babam verir. Çünkü Tanrı'nın ekmeği gökten inen ve dünyaya yaşam verendir. Onlar da, Efendimiz bizlere her zaman bu ekmeği ver dediler. İsa yaşam ekmeği benim. Bana gelen asla acıkmaz. Bana iman eden hiçbir zaman susamaz dedi. İmanlı ruhsal olarak büyümek için mutlaka Mesih'ten beslenmelidir. Mesih günümüzde gözden uzak kalmakta ve bilinmemektedir. Dolayısıyla ona inananların onu doğru şekilde temsil etmemeleri de acıklı bir tabloyu ortaya çıkartır. Ona beyaz bir taş ve bu taşın üzerinde yazılı olan yeni bir ad, alandan başka kimsenin bilmediği bir ad vereceğim diyor. Beyaz taş imanların cennette dışlanmayacaklarını düşündürür. Yuhanna'nın kendilerine yazdığı o bölge insanların yakın dostlarına tessera denen ve üzerinde yazı ya da simgeler bulunan taş ya da fil dişi armağan etme alışkanlığı bulunmaktaydı. Bu hediye alanın özel eşyası olurdu. Mesih de kendisine inananların üzerinde bir ad yazılı birer taş vereceğini söyler. Bu bizim için değilse bile onun için yeni bir ad olacaktır. Her birimize farklı bir şey söyleyeceği için her ad da farklı olacaktır. Onun bize özel olarak verdiği bir ad olacaktır.